Ayrım 3.
Buda'nın kendisi, bu nurlu kişi de sabahları dilenmeye gidiyordu hep. Siddhartha görür görmez tanımıştı Buda'yı. Sanki onu kendisine bir tanrı göstermişti. Sarı cübbeli gösterişsiz adamı elinde sadaka kabı, sessiz sedasız koruluktan çıkıp giderken görmüştü. Govinda'ya dönüp alçak sesle, "Bak bak," dedi. "Şu adamı görüyor musun? İşte bu da o." Govinda baktı dikkatli. Sarı cübbeli, keşişin yüzlerce başka keşişten hiçbir farkı yok görünüyordu. Kendisi de tanıdı çok geçmeden adamın Buda olduğunu. Ve Buda'nın peşine takıldılar. Seyrettiler, incelediler onu. Buda kendi yolunda yürüyordu alçak gönüllü ve düşüncelere dalmış. Dingin yüzünde ne neşe ne keder okunuyordu. Kendi içine doğru hafiften gülümser gibiydi. Dudaklarında gizli saklı bir gülümseme, sessiz, dingin, adeta sağlıklı bir çocuğu anımsatarak yürüyordu Buda. Cübbesini sırtında taşıyor, adımlarını bütün keşişler gibi kurallara tam bir uygunluk içinde atıyordu. Ama yüzünde ve yürüyüşünde, yere indirilmiş durgun bakışında, sessizce sarkan elinde, ayrıca sessizce sarkan elinin her parmağında huzur okunuyor, kusursuzluk okunuyor, bir arayışa, bir öykünmeye rastlanmıyordu. Hepsi de sararıp solmayacak bir dinginlik içinde, sararıp solmayacak bir ışık, el sürülemeyecek bir huzur içinde nefes alıp veriyordu. İşte bu durumda Gotama sadaka toplamak için kente doğru ilerlemekteydi. Her iki delikanlı Samana da onu yalnızca dinginliğinin noksansızlığından, hiçbir arayışa, hiçbir isteyişe, hiçbir öykünmeye, hiçbir çabaya yer vermeyen yalnız ışık ve huzur okunan varlığındaki sükunetten tanımıştı. "Bugün yeni öğretinin ne olduğunu onun kendi ağzından dinleyeceğiz," dedi Govinda. Siddhartha cevap vermedi. Öğretinin kendisini fazla merak ettiği yoktu. Onun kendisine yeni bir şey öğreteceği inancında değildi. Çünkü Govinda gibi kendisi de Buda öğretisinin içeriğini ikinci ve üçüncü ağızdan anlatılanlarla da olsa tekrar tekrar işitmişti. Gotama'nın başına, omuzlarına, ayaklarına, sessiz sarkan eline bakıyordu Siddhartha. Ve ona öyle geliyordu ki Gotama'nın parmaklarındaki boğumlardan her biri öğretiydi. Her biri konuşuyor, nefes alıyor, burcu burcu kokuyor, doğrunun parıltısını taşıyordu. Bu adam, bu Buda serçe parmağının devinimlerine varıncaya kadar sahiciydi. Bu adam kutsal biriydi. O zamana kadar Siddhartha asla bir insana bu kadar saygı, bu kadar sevgi duymamıştı. Siddhartha ile Govinda kente kadar izlediler Buda'yı. Sonra hiç konuşmadan döndüler. Çünkü kendileri bugünü riyazetle geçirmeyi düşünüyorlardı. Bir süre sonra kentten çıkıp geldiğini gördüler Buda'nın. Çevresini kuşatmış öğrencilerinin arasında yemeğini yediğini, yediği şeyle bir kuş bile doymazdı, yemeğin ardından mango ağaçlarının gölgesine yollandığını gördüler. Akşamleyin sıcaklık biraz azalarak konaklama yerine canlılık gelip herkes bir araya toplandığında Buda'nın vaazını dinlediler. Sesini işittiler Buda'nın ve sesi de kusursuzdu. Kusursuz bir dinginlik içindeydi, huzurla dolup taşıyordu. Acılardan konuşmaktaydı Gotama, acıların kaynağından ve onların nasıl yok edileceğinden söz etmekteydi. Sakin konuşması durgun ve berrak bir su gibi akıyordu. Istıraptı yaşam, ıstırapla doluydu dünya ama ıstıraptan kurtulmanın yolu keşfedilmişti. Buda'nın yolundan giden esenliğe kavuşmaktaydı. Yumuşak ama kararlı bir sesle konuşuyordu ulu kişi. Dört temel kuralı anlatıyor, izlenecek sekiz yoldan bahsediyordu. Öğretmenlerin alışılmış yöntemini sabırla izliyor, örnekler getiriyor, yinelemelere başvuruyordu. Sesi dinleyenlerin üzerinde aydınlık ve çığırtkanlıktan uzak süzülüyordu bir ışık gibi, yıldızlarla döşenmiş bir gökyüzü gibi. Bu da gece olmuştu artık. Konuşmasına son verir vermez hacılardan bazısı öne çıktı, kendilerini de cemaati içine almasını istediler ulu kişiden. Buda'nın öğretisine sığındılar. Gotama da öğretinin ne olduğunu işittiniz dedi. Öğreti müjdelendi size. Gelin, kutsallık içinde yürüyün, tüm acılara son verin sözleriyle onları cemaati içine kabul etti. Derken Govinda da bu çekingen delikanlı da fırlayıp öne çıktı. Ben de ulu kişi Gotama'ya ve onun öğretisine sığınıyorum diyerek öğrencileri arasına kabul edilmesini diledi Buda'dan ve dileği kabul edildi. Buda gece istirahatine çekilir çekilmez Siddhartha'ya dönerek coşkuyla şöyle söyledi Govinda. Siddhartha, sana sistemde bulunmak bana düşmez. İkimiz de ulu kişinin konuşmasını dinledik. İkimiz de öğretinin ne olduğunu duyduk. Govinda işitti öğretiyi ve ona sığındı. Ama sen sevgili dostum, sen de esenlik yolunda yürümeyecek misin? Duraksayacak, bekleyecek misin hala? Govinda'nın sözlerini duyan Siddhartha bir uykudan uyanır gibi oldu. Uzun süre Govinda'nın yüzüne baktı. Sonra yavaşçacık, alay içermeyen bir sesle Govinda dostum dedi. Atacağın adımı atmış, izleyeceğin yolu seçmiş bulunuyorsun artık. Her zaman. Ah Govinda, her zaman dostum oldun benim. Her zaman bir adım geriden beni izledin. Sık sık şöyle düşünmüşümdür. Govinda, bir defada bensiz bir adım atmayacak mı tek başına, kendi ruhunun sesini dinleyerek? Görüyorum ki bir erkek olmuşsun artık, kendi yolunu kendin seçiyorsun. Dilerim sonuna kadar izlersin bu yolu sevgili dostum. Dilerim esenliğe kavuşursun. Siddhartha'nın söylediklerini henüz tümüyle anlamamış Govinda, sesinde sabırsız bir tonla sorusunu tekrarladı. Konuşsana sevgili dostum, cevap ver lütfen. Başka türlü zaten olamaz ya, sen yine de söyle bana, bilgin dostum. Ben de senin gibi Ulu Buda'ya sığınacağım de. Siddhartha elini Govinda'nın omzuna koydu. Sen benim hayır duamı işitmedin sevgili Govinda. Tekrar ediyorum. Dilerim sonuna kadar izlersin bu yolu. Dilerim esenliğe kavuşursun. Ancak bunun üzerine dostunun kendisini terk ettiğini anladı Govinda ve ağlamaya başladı. Siddhartha diye haykırdı sızlanarak. Siddhartha tatlı sözlerle onu avutmaya çalıştı. Unutma Govinda, sen artık Buda'nın samanalarındansın. Yerin yurdun, annen ve babanla kopardın bağını. Soyun sopunla, malın mülkünle kopardın bağını. Kendi iradenden yüz çevirdin, dostlarından yüz çevirdin. Buda öğretisi böyle istiyor çünkü. O ulu kişi böyle istiyor. Sen kendin de böyle istedin. Yarın dostum Govinda senden ayrılacağım. İki dost uzun süre dolaştı korulukta. Sonra gidip yattı. Uzun süre uyku tutmadı ikisini de. Govinda dönüp dolaşıp dostunu sıkıştırdı. Neden onun da Gotama'nın öğretisine sığınmaya yanaşmadığını, bu öğretide ne kusur bulduğunu anlamak istedi. Ne var ki Siddhartha her defasında kaşındı konuşmaktan ve şöyle dedi. Memnun olmalısın ey Govinda. Ulu kişinin öğretisine diyecek yok. Ama nasıl olur da bir kusur bulabilirim bu öğretide? Sabahleyin henüz şafakta, Buda'nın bir izleyicisi, onun en yaşlı keşişlerinden biri koruluğu dolaşıp öğretiye yeni sığınanları yanına çağırdı. Sarı giysilerini kuşandıracaktı onlara. Girdikleri tarikat konusunda ilk dersleri verecek, ilk ödevlerinin ne olduğunu kendilerine anlatacaktı. Birden Govinda ileri fırlayarak gençlik dostunu bir kez daha kucakladı, ardından yeni keşiş adaylarının arasına katıldı. Siddhartha ise düşüncelere dalmış, koruluk içinde yürüdü. Birden karşısına çıkan Gotama'yı, bu ulu kişiyi saygıyla selamladı. Buda'nın o iyilik ve huzur taşıyan bakışı karşısında cesaretini toplayıp kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. İzin istedi bu saygıdeğer kişiden. Ulu Gotama da sesini çıkarmadan buyur konuş der gibi başını eğdi. Siddhartha şöyle başladı söze. Dün, ey ulu kişi, senin o eşsiz öğretini dinlemek mutluluğuna kavuştum. Bu öğretiyi senin ağzından duymak için dostumla uzaktan kalkıp gelmiştim. Dostum senin öğrencilerinin yanında kalacak artık. Sana sığındı. Bense yine yayan yola düşeceğim. Nasıl istersen diye cevapladı saygıdeğer Buda nazikçe. Aşırı ölçüde pervasız konuştuğumun farkındayım diye sürdürdü konuşmasını Siddhartha. Ne var ki, düşüncelerimi kendisine içtenlikle açıklamaksızın Ulu Gotama'dan ayrılmak istemem. Saygıdeğer Gotama, konuşacaklarıma birazcık daha kulak verebilecek mi? Sesini çıkarmadan evet der gibi başını salladı Buda. Siddhartha, öğretinde bir taraf var ki, ey ulu kişi, özellikle hayranlığımı uyandırdı diye devam etti. Öğretinde her şey mükemmel denecek kadar açık seçik. Her şey kanıtlanmış. Dünyayı hiçbir yerinde eksik bir halka içermeyen kusursuz bir zincir olarak gösteriyorsun. Neden ve sonuçlardan örülmüş ezeli ve ebedi bir zincir. Şimdiye kadar bu asla böylesine açık seçik görülmüş, böylesine yadsınmaz biçimde ortaya konmuş değil. Senin öğretinin penceresinden bakıp dünyayı kusursuz bir ilişkiler örgüsü olarak hiçbir yerinde bir boşluk içermeyen, kristal kadar berrak, rastlantı denen şeyden bağımsız, tanrılardan bağımsız bir nesne olarak gören bir Brahman'ın sevincinden içi içine sığmayacaktır. Dünya iyi mi, kötü mü, dünyada yaşamak çile midir, sevinç mi? Bir yana bırakalım, belki bu önemli değildir o kadar ama dünyanın birlik bütünlüğü, tüm olup bitenler arasındaki ilişki, büyük ya da küçük tüm nesnelerin aynı ırmakta akıp gittiği, nedenlerin, varoluşun ve yok oluşun aynı yasanın egemenliği altında bulunduğu senin yüce öğretinden, ey kusursuz insan, açıkça görülmekte. Ne var ki, gene senin öğretinde sözü edilen tüm nesneler arasındaki birlik ve tutarlılığın bir yerinde bir kopukluk var, küçük bir boşluk. Bu boşluktan birlik ve bütünlük dünyasının içine yabancı bir şey sızıyor. Yeni bir şey. Daha önce var olmayan, budur diye gösterilemeyen ve kanıtlanamayan bir şey. Senin dünyayı alt etmeye, esenlik sağlamaya yönelik öğretim bu. Bu küçük boşluk, bu ufak kopukluk ise tutarlılık içindeki ezeli ve ebedi dünya yasasını çökertiyor, geçersiz kılıyor. Öğretine karşı böyle bir eleştiri yöneltmemi bağışlarsın umarım. Siddhartha'yı dinlemişti Gotama, sesini çıkarmadan serin kanlı. Siddhartha sözünü bitirdikten sonra o iyilik taşan, nazik ve duru sesiyle bu kez kendisi bu kusursuz kişi konuşmaya başladı. Öğretiyi duydun. İşittin Brahmanoğlu, üzerinde bu kadar derinlemesine kafa yorduğun için ne mutlu sana. Bir boşluk buldun öğretide, bir kusur buldun. İleride de yine üzerinde düşünürsün dilerim. Ama izin verirsen, ey öğrenmeye meraklı delikanlı, seni görüşlerin karmaşasına, sözcükler etrafında sürdürülen tartışmalara karşı uyarmak isterim. Önemli olan görüşler değildir asla. Bunlar güzel ya da çirkin, zekice ya da budalaca olabilir. İsteyen benimser, isteyen elinin tersiyle itebilir bunları. Benden işittiğin öğretiye gelince, kendi görüş ve düşüncemi içermiyor bu. Öğrenmeye meraklı kişiler için dünyayı açıklamak gibi bir amaç güttüğü de yok. Bir başkadır onun amacı, acılardan kurtulmaktır. Gotama'nın da öğrettiği budur işte, başka şey değil. Umarım ey ulu kişi, bana kızmazsın dedi delikanlı Siddhartha. Seninle kavga etmek, sözcükler etrafında tartışmak istediğim için böyle konuşmadım. Doğrusu haklısın, görüşler önemli değil o kadar ama şunu da söylemek isterim izninle. Bir an bile senin Buda olduğundan, hedefe ulaştığından, o en yüce hedefe, binler ve binlerce Brahman'da Brahman oğlunun ele geçirmek için yol teptiği hedefe ulaştığından kuşku duymadım. Ölümden kurtulmanın çaresini buldun. Kendi aramalarının sonunda, kendi izlediğin yolda, düşünerek, meditasyonla, bilip kavrayarak, ilhamla ele geçirdin bu çareyi. Öğretiyle onu keşfetmiş değilsin ve ben böyle düşünüyorum ey ulu kişi, kimse öğretiyle esenliğe kavuşamaz. Kimseye, ey saygıdeğer kişi, ilham saatinde senin neler yaşadığını sözle olsun, öğretiyle olsun aktaramaz, anlatamazsın. Nurlanmış kişi, Buda'nın öğretisi, pek çok şey içermekte, pek çok kişiye dürüst yaşamanın, kötülüklerden kaçınmanın yolunu öğretecektir. Ama bir şey var ki, bu açık seçik, bu saygın öğretide yer almıyor. Ulu kişi Buda'nın, yüz binlerce kişi arasında yalnızca onun yaşantısındaki giz. İşte öğretiyi senden duyunca düşündüğüm ve sezdiğim şey. Bunun içindir ki yolculuğumu sürdüreceğim. Bir başka öğreti, daha iyi bir öğreti aramak için değil hani. Çünkü biliyorum ki böyle bir öğreti yoktur. Tüm öğretilere ve öğretmenlere sırt çevirip hedefime tek başıma ulaşmak ya da bu uğurda ölmek için yapacağım bu yolculuğu. Ama sık sık bu günü düşüneceğim. Ey ulu kişi, gözlerimle bir ermişi gördüğüm bu saati düşüneceğim. Buda'nın gözleri suskun yere bakıyor, eşsiz bir serin kanlılık içinde bilmecemsi yüzü ışıl ışıl parıldıyordu. Ulu kişi yavaş yavaş konuşarak, "Dilerim düşüncelerinde yanılmış olmazsın," dedi. "Dilerim hedefine varırsın. Ama söyler misin bana? Benim samanalarımı, öğretime gelip sığınan pek çok kardeşimi gördün mü? Ve inanıyor musun yabancı samana? İnanıyor musun ki öğretiye sırt çevirip dünya yaşamına, zevk ve hazların yaşamına gerisin geri dönmek bunlar için daha iyi olur? Böyle bir düşünce uzak benden diye sesini yükseltti Siddhartha. Hepsi de öğretiye bağlı kalsın. Hepsi de hedeflerine ulaşsın isterim. Bir başkasının yaşamı konusunda yargıda bulunmak bana düşmez. Bir tek kendim, yalnızca kendim için bir yargıya varabilir, bir şeyi seçer ya da yatsıyabilirim. Benden kurtulmaya çalışırız biz samanalar, ey ulu kişi. Öğrencilerinden biri olsam, korkarım kendi benim sadece görünürde, sadece yalancıktan sükun bulup esenliğe kavuşur, oysa gerçekte yaşamını sürdürür ve büyürdü giderek. Çünkü o zaman öğretiyi, senin peşine takılmamı, sana duyacağım sevgiyi kendime ben yapar, keşişler topluluğunu kendime ben yapardım. Yarı gülümseyerek, sarsılmaz bir aydınlık ve dostluk ifadesiyle yabancı delikanlının gözlerinin içine baktı Gotama. Elini belli belirsiz oynatarak onu uğurladı. Akıllı birisin dedi saygıdeğer kişi. Akıllıca konuşmasını biliyorsun dostum. Pek fazla akıllılıktan da sakın. Böyle söyleyerek yürüyüp gitti bu da. Bakışı ve yarı gülümsemesi Siddhartha'nın belleğine kazınıp bir daha çıkmadı. Şimdiye kadar onun gibi bakan, gülümseyen, oturan ve yürüyen kimse görmedim diye geçirdi içinden Siddhartha. Doğrusu ben de onun gibi bakıp gülümseyebileyim, oturup yürüyebileyim isterdim. Öylesine özgür, öylesine saygıdeğer, öylesine gizli, öylesine açık yürekli, öylesine çocuksu ve gizemsel. Doğrusu ancak kendi beninin özüne girebilmiş biri böyle bakar ve yürür. Pekala, ben de kendi benimin özüne girmeye çalışacağım. Bir insan gördüm diye geçirdi içinden Siddhartha. Bir tek insan gördüm şimdiye kadar önünde gözlerimi yere indirmeden duramadığım. Bundan böyle kimsenin önünde gözlerimi yere indirmeye niyetim yok. Kimsenin. Bu insanın öğretisi beni kendime çekemediğine göre başka hiçbir öğreti bunu yapamayacaktır. Bu da yağmaladı beni diye geçirdi içinden Siddhartha. Beni yağmaladı. Beri yandan bağışta bulundu bana. Beni yağmalayıp dostumu elimden aldı. Daha önce bana inanmış olan, şimdi ise kendisine inanan, daha önce benim, şimdi ise Gotama'nın gölgesi olan dostumu. Beri yandan Siddhartha'yı bağışladı bana. Kendimi bağışladı. Uyanış. Buda'yı, bu kusursuz kişiyi geride bırakıp, dostu Govinda'yı geride bırakıp, koruluktan ayrılan Siddhartha, o zamana kadarki kendi yaşamını da korulukta bıraktığını ve bu yaşamın kendisinden koptuğunu hissetti. İçini tümüyle dolduran bu duygunun üzerinde düşündü, ağır ağır yürüyüp giderken. Derin derin düşündü duygunun üzerinde. Adeta derin bir su içinde kendini koyverip, duygunun ta dibine, nedenlerin bulunduğu yere kadar indi. Çünkü düşünmek öyle görünüyordu kendisine, nedenleri bilip tanımak demekti. Ancak bu yoldan duygular bilgilere dönüşür ve yitip gitmeyerek bir varlık kazanır, içlerindeki özü ışıyarak çevrelerine yansıtırdı. Siddhartha bir yandan ağır ağır yürüyor, bir yandan düşünüyordu. Artık bir delikanlı olmaktan çıkmış, yetişkin bir erkek olmuştu. Gömleğini bırakıp giden bir yılan gibi kendisini terk edip gitmişti bir şey. Bütün gençlik yılları boyunca kendisine eşlik eden ve kendisinin olan bir şeyin artık yerinde yerler esiyordu. Öğretmen olmak, öğretiler duyup işitmek özlemi. Yoluna çıkan en son öğretmeni de, onu da, bu en yüce ve en bilge öğretmeni de, bu en kutsal kişiyi de, Buda'yı da terk etmiş, kendisinden ayrılmak zorunda kalmış, öğretisini benimseyememişti. Düşüne düşüne yürüyen Siddhartha bir ara yavaşladı ve sordu kendi kendine. Peki ama nedir senin öğretilerden ve öğretmenlerden öğrenmek istediğin ve sana öğretmenlik edenlerin bir türlü sana öğretemediği ve şu yanıtı verdi soruya. Hikmetini ve iç yüzünü öğrenmek istediğim şey ben idim. Kendisinden kurtulmak, kendisini alt etmek istediğim şey ben idim. Ama alt edemedim. Sadece yanılttım. Sadece kaçtım kendisinden. Sadece saklanıp gizlendim. Tanrı hakkı için dünyada benim bu ben kadar, bu yaşıyor olduğum, başkaları gibi ve başkalarından ayrı biri olduğum, Siddhartha olduğum bilmecesi kadar kafamı başka hiçbir şey kurcalamadı. Ve dünyada kendim kadar, Siddhartha kadar az bildiğim başka hiçbir şey yok. Bir yandan Ağır ağır yürüyüp bir yandan düşünen Siddhartha durdu birden. Kafasındaki bu düşüncenin ağına yakalanmıştı ve bu düşünceden hemen bir başka düşünce uç vermişti. Bu yeni düşüncenin de şöyleydi içeriği. Kendi hakkımda hiçbir şey bilmeyişim, Siddhartha'nın bana böylesine yabancı, böylesine bilinmeksizin kalışı bir nedenden, bir tek nedenden kaynaklanıyor. Kendimden korkuyordum çünkü. Kendimden kaçıyordum. Atman'ı arıyor, Brahman'ı arıyordum. Benimi parça parça doğramak, kabuklarından birer birer soyup almak, bilinmedik özünde tüm kabukların çekirdeğini, Atman'ı, yaşamı, tanrısalı, o en son nesneyi ele geçirmek istiyordum. Ama bunu yaparken kendi kendimden oldum. Siddhartha birden gözlerini açıp çevresine bakındı. Bir gülümseme kapladı yüzünü ve uzun düşlerden uyandığına ilişkin derinlemesine bir duygu ayak parmaklarının uçlarına kadar bir sel gibi doldu içine ve hemen yine yürümeye koyuldu. Ne yapacağını artık bilen biri gibi hızla seyirtiyordu. Oh der gibi derin bir nefes alarak şöyle düşündü. Yo, Siddhartha'nın bundan böyle elimden kayıp gitmesine izin vermeyeceğim. Bundan böyle düşünmeye ve yaşamaya Atman'la ve dünya ıstırabıyla başlayacağım. Bundan böyle kendimi öldürüp, kendimi doğrayıp da yıkıntıların ardında bir giz aramaya kalkmayacağım. Bundan böyle ne yoga, veda, ne atarda, veda, ne çilekeşler, ne de herhangi bir öğreti olacak öğretmenim. Kendi kendime öğretmenlik yapacak, kendi kendimin öğrencisi olacak, kendimi tanımaya, Siddhartha'nın gizini ele geçirmeye çalışacağım. Dünyayı ilk kez görüyormuş gibi çevresine bakındı Siddhartha. Güzeldi dünya, renkliydi, garip ve gizemliydi. Burada mavi, şurada sarı, orada yeşildi. Gökyüzü akıyor, ırmak akıyor ve orman gözlerini dikmiş bakıyor ve dağ gözlerini dikmiş bakıyordu. Hepsi güzeldi, hepsi gizemli ve büyüleyici. Bütün bunların ortasında da Siddhartha, uykulardan uyanmış, kendine giden yolda Siddhartha. Bütün bunlar, bütün bu sarılar, maviler, akarsular ve ormanlar ilk defadır ki gözlerinden geçerek Siddhartha'nın benliğinden içeri sızıyordu. Artık Maya'nın büyüsü değildi bunlar. Maya'nın yarattığı bir serap değildi. Görüngüler dünyasındaki anlamsız, nasılsa var olmuş değil, birlik ve bütünlük peşindeki derin düşünceli Brahmanların küçümsediği bir çeşitlilik değildi. Mavi maviydi, ırmak ırmaktı. Her ne kadar Siddhartha'daki mavinin ve ırmağın içinde o biricik ve tanrısal varlık yaşamını sürdürüyorsa da tanrısal varlığın hikmeti burada sarı, orada mavi, burada gökyüzü, orada orman, bir başka yerde Siddhartha olmaktı. Amaç ve töz nesnelerin arkasında bir yerde değil, onların içindeydi, her şeydeydi kısaca.